bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bin Bir Gece Masalları Doktor J.C. Mardrus'un Fransızca çevirisinden Türkçe'ye aktarılmıştır. AFA Yayınları 2. baskı Ekim 1993. Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. Yayına hazırlayan Atilla Birkiye. Bu kitap 293 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Temmuz 2008. Okuyan Müberra 56oğlu. Türkçe'ye çevirenin ön sözü. Bu ön sözün bir bölümü Marmara Üniversitesi ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün birlikte 10-11 Mayıs 1988'de düzenledikleri Binbir Gece Masalları, Kaynaklar, Dağılım, Etkileri konulu yuvarlak masa toplantısında Binbir Gece Masalları'nda tema ve sistematik başlığı altında tarafımızdan sunulan tebliğden alınmıştır. Raviyan-ı Ahbar ve Nakılan-ı Asar ve Muhaddisan-ı Ruzigar şöyle rivayet ederler ki, yani haberleri duyuranlar, eserleri nakledenler ve zamanın olaylarını anlatanlar bildirirler ki, diye başlar eski doğu masalları. Bundan dolayı masal anlatanlara eskiden ravi derlerdi. Bunların en ünlüsü Binbir Gece Masallarını anlatan Şehrazat olsa gerek. Eski zamanlarda Hint ve Çin diyarlarında hüküm süren Şehriyar ve Şahzaman adlı iki kardeş hükümdar, karıları tarafından aldatılmak felaketine uğramışlar. Bu olayların etkisiyle Şehriyar, kendi ülkesinde her gün başka bir kızla evlenip, ertesi gün onu idam ettirir olmuş. Bu yüzden vezirin güzel, bilgili ve akıllı kızı Şehrazat, hükümdarla evlenip ya bu uğurda yaşamını yitirmeye ya da kurtulup ülkenin tüm kadınlarını da bu beladan kurtarmaya karar vermiş. Bin güçlükle babasını da ikna etmiş. O gece gerdeğe girmeden önce hükümdardan son dilek olarak kız kardeşi Dünyazat'ı görmek istemiş. Dünyazat da ondan son bir dilekte bulunmuş. ''Ne olursun ablacığım, o güzel masallarından birini son defa bana anlat.'' diyerek. Hükümdardan ruhsat aldıktan sonra ilginç ve merak uyandıran bir masal anlatmaya başlamış Şehrazat ve şafak sökerken en heyecanlı yerinde kesmiş masalını, ''Gündüz masal anlatılmaz.'' diye. Ne var ki Dünyazat kadar hükümdar Şehriyar da meraklanarak masalın sonunu getirmek üzere onun canını bağışlamış. Böylece büyü bozulunca her gece birbirinden güzel masalları birbirine ekleyerek bin bir gece masal anlatmış Şehrazat. Bu arada hükümdarla sevişmeyi de sürdürerek 3 çocuk sahibi olmuş. Sonunda masallar bitmiş. Ancak Şehriyar bu kadar güzel ve akıllı bir eşe kavuşup ondan 3 çocuğu da olunca Şehrazat'ın canını bağışlamış. Doğu kültüründe masal geleneği önemli bir yer tutar. Bir yandan tıpkı batıdaki şanson de gesti yayan trubadurlar gibi bizde de saz şairleri şarkılı öyküler söyleyerek, öte yandan meddahlar geçmiş dönemlerden masallar ve öyküler anlatarak bu geleneği Türkiye'de de sürdürdüler. Sonradan birçoğu taş basması olarak yayınlanan bu öykü ve masallarda tıpkı Binbir Gece Masallarında veya Şeyh Sadi'nin Gülistan ve Bostanı'nda ya da Şeyh Nefzavi'nin Kokulu Bahçesi'nde kullandığı yöntemle bir yandan öykü anlatılırken öte yandan ünlü şairlerin şiirleri ya da şarkılarla öyküyü açıklama yoluna gidiliyor ve öykü böylece zenginleşiyordu. 18. yüzyılda 1704-1714 ilkin Antoine Gayant tarafından İstanbul'da ve Kahire'de yapılan araştırmalar sonunda Binbir Gece Masalları Fransa yoluyla tüm Avrupa'ya tanıtıldı. Ancak Gayant edebi değerinin yüceliği kadar ilginç ve örnek sağlayan nitelikleri de belirgin olan bu masalları çevirirken bunları ekspürje etmekten de kendini alıkoyamadı. 1918'de İngiltere'de Shakespeare'i ekspürje ederek yayınlayan Thomas Bowdell gibi. 19. Louis Sarayı'nın nezahatine uygun bir tutumdu bu. Ancak Gayant'ın hizmeti öylesine büyük ve önemliydi ki bu ayıklama çabası bile hizmetin değerini gölgeleyemedi. tüm dünyada fikir ve sanat hayatını geniş şekilde etkileyen Binbir Gece masallarının gerçek değeri 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında bunları 16 cilt olarak olduğu gibi Arapçadan aktaran Dr. Joseph Charles Mardus'un çabalarından sonra ortaya çıktı. Her bir cildi aynı yıllarda yaşayan Stefan Mallarmé, Anatole France, José María Heredia, André Gide, Maurice de Metternich, Pierre Louys, Rémy de Gourmont gibi edebiyatçılara adanan Dr. Mardus'un çevirisi edebi çevrelerde daha önce Guyon Dunkin'e gösterilen ilgiden de öte bir ilgi gördü. Öte yandan İngiltere'de diğerleri arasında Doğu dillerinden çeviriler yaparak ünlenmiş, François Villon'u da çevirerek İngilizlere ilk kez tanıtmış olan Thomas Paine, Binbir Gece masallarını çevirdiği gibi onu izleyerek Sir Richard F. Burton da 1885-1888'de yayınladığı dipnotlarla zenginleştirilmiş çevirisinde Dr. Mardus'un yolunu tuttu, yani masalları ayıklamadan çevirdi. Daha sonra Almanya'da diğer çevirmenler arasında Enno Littmann, 1839 Kalküta baskısından yine doğrudan doğruya Arapçadan 6 cilt, 12 kitap halinde bir çeviri yaptığı gibi İspanya'da Mardus'un çevirisini göz önünde tutarak Blasco Vicente İbanez'de Binbir Gece masallarını İspanyolcaya çevirdi. Daha 19. yüzyılda Rusça dahil hemen hemen dünyanın tüm dillerine çevrildi Binbir Gece masalları. Ayrıca çocuklar için özet ya da içinden seçilen öyküler halinde de yayınlandı. Binbir Gece masalları son yüzyıllarda fikir ve edebiyatı etkilediği gibi opera, bale, tiyatro ve sinema gibi diğer sanatlarca da ele alınarak değerlendirildi. Masalların kaynağının Çin'den Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bir haritada, Çin, Hindi, Hindistan, İran, Irak, Türkiye, Suriye ve Mısır'ı da içeren ülkelerde bulunduğu artık bilinmektedir. 1966-1967'de Fransa'da Bibliothèque Nationale'de ve Suriye'de Cizvitlerin kitaplıklarında bulunan el yazması nüshaları inceleyen René Cavan'da Binbir Gece masallarını yeniden çevirerek 4 büyük cilt halinde yayınlamıştır. 1986-1987'de bu çevirinin ikinci baskısı yapılmıştır. 1970 yılında tarihçi, romancı, şair ve komedyen Armel Gornet'e Kavam'ı izleyerek 6 ciltlik bir çeviri yapmıştır. Her iki çeviri de ayıklanmadan yayınlanmıştır. Ancak René Cavan, daha önce çeviriler yapan Antoine Guyant, Joseph Charles Mardus, Richard F. Burton, Enno Littmann gibi çevirmenlere karşın eski öyküler adı verilen Alaaddin'in Sihirli Lambası, Ali Baba ve Kır Karamiler ve Gemici Sinbad'ın gezilerini Binbir Gece masallarından ayırmış, bunların aslında Binbir Gece masallarına dahil olmayıp sonradan eklendiğini iddia etmiştir. Biz bu konuda bir tartışmaya girmeyeceğiz. Türkiye'de bu masalların el yazmaları dışında ilk derli toplu taş basması 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz zamanında 4 cilt halinde çıkartılmış olup Ahmet Nazif tarafından çevrilmiştir. Bunun daha önce 6 cilt halinde yayınlanmış bir başka nüshası olduğu değerli araştırmacı Türker Acaroğlu'ndan öğrenildi. Bir nüshası bizde de bulunan bu çevirinin baş tarafına her ne kadar kitabın asıl yazarının Abbasi döneminde yaşamış olan Esma'yı olduğu ve Elfe Leyla ve Leyla adının onun tarafından konulduğu ve Türkçesinin de Binbir Gece veya diğer adıyla İbret Nüma olarak çevrilip çevirmeninin de Lami-i Çelebi olduğu şeklinde bir not düşürülmüşse de sözü edilen kitabın 3. sayfasında gerçek çevirmenin Ahmet Nazif olduğu belirtilmektedir. Daha sonra 1926-1932 yıllarında fasiküller halinde bir kısmı Arap, bir kısmı Latin harfleriyle ve akıcı bir dille Binbir Gece masallarının resimli Ay Yayın Evince cep kitabı olarak çıkarıldığı görülmüş, bundan sonra da özet olarak ya da içinden çıkarılan öyküler halinde pek çok yayını yapılmışsa da bugüne kadar tam bir çevirisi yapılamamıştır. 1950'li yıllarda yayınlanmış manzum kısımları Rakım Çalapala'nın düzenlemesiyle Selami Münir Yurdatap tarafından yapılan çeviri ile Ak Kitap Evi'nin 1959-1960'da yayınladığı Raif Karadağ'ın çevirisi tam çeviriler olmadığı gibi ayıklama ürünüdür. Ülkemizde Binbir Gece masallarının tam çevirisini yapmak üzere girişilen diğer çabalar da yarıda bırakılmıştır. Binbir Gece masallarının teması kadının sadakatsizliği üzerine kurulmuştur denilebilir. Ancak daha doğru bir tanımlama ile hükümdar Şehriyar'a ait olması gereken bu teze karşı Şehrazat, kadının ana, eş, kız kardeş ve kız çocuk olarak varlığını yücelten, belki de dünyada ilk, Aristofanes'in Lisistratası ilk sayılırsa ikinci ve en önemli feminist görüşü oluşturabilecek bir antitez getirmektedir. Kitap bütünüyle bu iki fikrin geniş bir sentezini yapmakta ve sonunda Şehrazat'ın fikrinin üstünlüğünü kanıtlamaktadır. Ancak bu geniş sentez masal içinde masal şeklinde labirentlerle dolu bir sisteme oturtulmuştur. Sonunda da bu labirentlerden rahatça kurtulma olanağını sağlayarak. Bu bakımdan Binbir Gece masallarına çerçeve öykünün klasik bir örneğidir denebilir. Esas öyküler, yeni evli Şehrazat'ın yaşamını korumak için bir öykücü olarak çerçeve oluşturacak biçimde kurnazca düzenlemeleriyle oluşur. Böylece doğaüstü pericelik öyküleriyle Alaaddin, Ali Baba ve Simbad gibi iyi yürekli kişilerin öyküleri, toplumsal ve ahlaksal anlamlı diğer küçük öyküler, aşk öyküleri ve farsların araya sokulduğu, İskender'in, Hazreti Süleyman'ın, şah ve halifelerin, özellikle Halife Harun Reşit'in, mitleri ve lejantlarından kaynaklanan anekdotların zengin akışı, ana öykünün sınırlarını çabucak unutturur. Binbir Gece masallarının bu sistematiği belli ölçüde, benzer yayınlardan Geoffrey Chaucer'ın Canterbury öykülerinde, Giovanni Boccaccio'nun Decameron'unda da kullanılmaktadır. Nitekim Chaucer, Canterbury öykülerinde, Canterbury'ye hac eda etmek üzere yola çıkan hacıların, yolda bir handa ve gezileri sırasında buldukları, sonradan kendilerine katılan her tabakadan kimselerin anlattıkları öyküleri 8 grupta toplamış. Boccaccio da Rönesans İtalya'sında bir veba salgınından kaçarak bir şatoya sığınan 7'si kadın, 3'ü erkek, 10 soylu kişinin her birinin her gün anlattığı öyküleri naklederek 10 günü tamamladıktan sonra bunların şatodan ayrıldıklarını açıklamıştır. Nasıl Binbir Gece masallarında soylu kişilerin, hatta bizzat Halife Harun Reşit'in bulunduğu meclislerde gedalar, dilenciler, hammallar ve kalenderler, dilenci dervişler bulunuyorsa, Chaucer'ın haç yolcuları da kendilerine benzer kişilerin öykülerini anlatan her tabakadan kişilerden oluşmuş. Boccaccio'nun öykülerinde de gerçekçi bir tutumla krallar kadar dilencilere de, soylu kadınlar kadar balıkçı kadınlara da yer verilmiş. Anlatılan serüvenler yaşamda görüldüğü gibi beklenmedik sonuçlara ulaşan çeşitlilikler sunmuştur. Ancak Binbir Gece masalları bize tema olarak diğerlerinden daha tutarlı görünmektedir. İtalyan yazarı ve sinemacısı Pier Paolo Pasolini, 1975'te Bologna'da Yaşam Üçlemesi, Trilogia della Vita adı altında yayınladığı kitapta, bu üç eserden uyarladığı filmlerin senaryolarını sergileyerek ve daha çok Marksist-Katolik bir yorum getirerek bu özellikleri belirtmektedir. Burada yukarıda sözünü ettiğimiz üç Fransızca versiyon ile Almanca versiyonun sistematiğini bir başka yönden, kitapta başlıkların kullanılması bakımından karşılaştırmak istiyoruz. Elimizde bulunan Gayand'ın Garnier Ferrero yayın evince 3 cilt halinde yayınlanan çevirisinde birçok versiyonda görülen hatalı durumdan kısmen uzaklaşılmıştır. Şöyle ki, Binbir Gece masallarının bazı versiyonlarında her gece anlatılan bölüm, o gecenin kaçıncı gece olduğu başlık yapılarak verildiğinde bazı tuhaf durumlar ortaya çıkıyor. Masal bölünerek bazen bir gece için birkaç sayfa yeterli görülüyor. Özet yayınlarda bu durum yarım sayfaya kadar indirgenerek daha da tutarsız oluyor. Gayant 5. geceden sonra bu bölünmelerden kaçınarak gece sayısını zikretmeden masal başlıklarıyla anlatımını sürdürmekte ise de, Doktor Mardus'un ve Littmann'ın çevirilerinde masal başlıkları verilmekle birlikte her gece ayrıca belirlenmiştir. Rene Kavam ise sadece masal başlıklarını kullanmakla yetinmiştir. Esasen binbir deyimi doğuda sadece çokluğu belirtmek için kullanıldığına göre Mardus ile Littmann'ın yöntemi eleştirilebilir. Ancak biz Mardus'u olduğu gibi çevirmek istediğimizden onun sistematiğine dokunmadık. Böylece Şehrazat'ın masal anlatmaya başlamasından önceki giriş öyküleri dışında metinde başlıca Tacir ile İfrit'in öyküsü, Balıkçı ile Ecinli öyküsü, Hamal ile Genç Kızlar öyküsü, Şah Simbad'ın Şahini, Kesilerek Öldürülen Kadın, Üç Elma ve Zenci Reyhan öyküsü, Terzi ile Kambur'un öyküsü, Vezir Nurettin, kardeşi Vezir Şemsettin ve Hasan Bedrettin öyküsü, Ali İbni Bekkar ve Güzel Şemsünnehar öyküsü, Deniz Kızı Gülnar, Hatem Tay, Cudar ve kardeşleri, Kamerü'z-Zaman ve Bedrül Büdur, Aşkın Dalgın Esiri Ganem, Eskici Maruf ve Karısı Fatıma, Hüdadat ve kardeşleri, Enis Üccelis ile Ali Nur öyküsü, Derya Bar Sultan, Ömer bin Numan ile oğulları, Alaaddin'in sihirli lambası, Ardeşir ile Hayatün Nüfus, Ali Baba ve Kırkaramiler, Tacül Mülük ve Dünya Hatun, Şehzade Ahmet ile Peri Banu gibi öyküler yer almaktadır. Bu öykülerden birçoğunda olaylara katılan kimselerin yan öykülerinin öykü içinde öykü yöntemiyle anlatıldığı yukarıda belirtilmişti. İlkin saraylarda ve aydın kesimde okunan Binbir Gece masalları zamanla halka mal olmuş ve kitle kültürü bakımından örnek oluşturmuştur. Biz çevirimizde Mardus'u esas almakla birlikte bu çeviriyi zaman zaman Mardus'u İngilizceye uyarlayan Pavis Mathers'in, Gayand'ın, Kavam'ın, Ahmet Nazif'in, Yurda Tap'ın ve Karadağ'ın çevirileriyle de karşılaştırarak daha sağlıklı sonuçlar almaya çalıştık. Çevirenin dili aslındaki masal üslubuna yatkın olarak kimi zaman yerinde olacağı düşünülen Osmanlı ve Arapça sözcükler ve deyimler de kullanılarak, kimi zaman da Öztürkçe kullanmaktan kaçınılmayarak oluşturulmuştur. Arap şairlerinden alınan dizelerin ölçülü ve uyaklı olarak çevrilmesi halinde anlamlarından pek çok şeyi yitirecekleri düşünüldüğünden bundan vazgeçilmiştir. Esasen Mardus de bunları Fransızca'ya çevirirken aynı tutumu izlemiştir. Oysa Pavis Mathers, Mardus'u İngilizce'ye çevirirken, kimi vakit özgürce de olsa, ölçü ve uyak kullanarak bizim kaçındığımız hataya düşmüştür. Bu kitabın tamamlanacak 16 cildini de ilkinden başlayarak zevkle ve keyifle okuyacağınızı umuyoruz. Profesör Doktor Alim Şerif Onaran. Yayıncının notu. Eserin Ocak 1890 tarihli ilk baskısı dolayısıyla çevirenin notu. Avrupa'da ilk kez Elf Leyla ve Leyla'nın Binbir Gece Masalları tam ve sadık bir çevirisi halka sunulmaktadır. Payne'in ve Burton'ın İngilizceye çevirileri de tam olmakla birlikte özel baskı olarak hazırlanıp ancak 2 ya da 300 aboneye dağıtıldı. Bugün de bulunmaları olanaksız. Burton'ın ikinci baskısının halka sunulduğu doğruysa da ayıklanarak yayınlandı. Okuyucu burada kitabın aslını sözcüğü sözcüğüne aynen ve cesaretle çevrilmiş bulacaktır. Arapça metin sadece harf değiştirmiştir. Burada Fransızca harflerle sunulmuştur. Hepsi bu kadar. Köken ve tarih. Binbir Gece Masalları halk öykülerinin bir derlemesidir. Biri 9. yüzyıldan, Arap tarihçisi Ebu Hasan el-Mesudi'nin Müruc ez-Zeheb ve Ma'din el-Canhar'ında anılmıştır. İkincisi 10. yüzyıldan, Muhammed bin İsa gün Nedim'in Kitabül Fihristin'de anılmıştır. İki belge, Arap düşkücünün bu edebiyat anıtının ilk örneğini İran derlemesi Hezar Efsane'nin Bin Masal oluşturduğunu saptar. Binbir Gece düzeni yani Şehrazat'ın tertibi ve öykülerin bir bölümünün konusu bugün yitip gitmiş olan bu kitaptan alınmıştır. Bu temalar üzerinde çalışan öykücüler dinin, Arap geleneklerinin ve ruhunun isterlerine ve kendi fantazilerine göre değişiklikler yapmıştır. Kesinlikle İran kökenli olmayan başka efsaneler, sırf Arap kökenli olanlarla birlikte öykü anlatanların repertuarlarında yer almıştır. Şam'dan Kahire'ye, Bağdat'tan Fas'a kadar tüm Sünni Müslüman alemi Binbir Gece masallarının aynasına yansımıştır. Böyle olunca biz sadece bir temel eser, gerçek anlamıyla bir sanat eseri karşısında değil, ağır gelişime çeşitli uygun durumlara bağımlı olan tüm İslam folkloruna girmiş bir eser karşısındayız. Çıkış noktası İran olsa da Arapçadan Farsça, Türkçe ve Hindistani dillere çevrilmiş olan bu masallar Arap eseri olarak tüm doğuya yayılmıştır. Bu öykülerin kesin biçimini almasında dil bilimsel görüşlere dayanarak bir köken, bir tarih saptamaya kalkışmak yanıltıcı bir girişim olur. Çünkü yazarı olmayan bir kitaptır bu ve üzerinde çalıştıkları el yazmalarının lehçesine kendi doğum yerlerinin lehçelerini sokmaya eğilimli yazıcılar tarafından tekrar tekrar kopya edilerek Arapçanın tüm şekillerinin bir buluşma yeri olmuştur. Karşılaştırmalı uygarlık tarihinden alınan başlıca görüşler yoluyla şimdi eleştirmenler bu öyküler yığınına tarih düşürmek ister görünmektedirler. Önerdikleri sonuçlar şunlardır. Elf Leyla ve Leyla'nın tüm metinlerinde sözcüğün filolojik anlamında bulunan son 13 masal büyük çoğunluğuyla 10. yüzyıla aittir. Bir giriş olarak hükümdar Şehriyar ile kardeşi Şahzaman, 2 tacir ile İfrit, 3 balıkçı ve Ecinli, 4 hamal ve genç kızlar, 5 kesilerek öldürülen kadın, 3 elma ve zenci Reyhan, 6 vezir Nureddin, 7 terzi ile Kambur, 8 Enis Üç Celis ile Ali Nur, 9 Eyüp oğlu Ganem, 10 Ali İbni Bekkar ve Güzel Şemsün Nehar, 11 Kamerüz Zaman, 12 Abanoz At, 13 Deniz Kızı Gülnar öyküleri. Sinbad'ın öyküsü ile Şah Caliad'ın öyküsü daha öncelere aittir. Öykülerin çoğu 10. ile 16. yüzyıllar arasında geçer. 2. Kamerüz Zaman öyküsü ile Eskici Maruf öyküsü 16. yüzyılda. Arapça el yazmalar ve baskılar. Metin olarak Elf Leyla ve Leyla'nın birçok el yazması ve basılı nüshası vardır. Bu el yazmaları kendi aralarında pek uyuşmazlar. Az ya da çok eksiktirler, yazılış, genişlik ve olgu düzeni bakımlarından farklıdırlar. Belli başlı baskılar 19. yüzyıldan önce doğuda olduğu kadar Avrupa'da da tayin edici önemde hiçbir baskı çıkmamış. Şunlardır. 1. Şeyhül Yemeni'nin Kalküta'da yayınlanan, tamamlanmamış, 2 ciltlik baskısı 1814-1818. 2. Breslau'da ilki 1825'te, sonuncusu 1843'te yayınlanmış 12 ciltlik Habih baskısı. 3. Kalküta'da 4 cilt olarak yayınlanan Mackennigton baskısı 1839-1842. 4. Kahire'de 2 cilt olarak yayınlanan Bulak baskısı 1835. 5. Kahire'de Ezbekiye baskıları. 6. Beyrut'ta Cizvit papazlarının yayınladığı kısaltılmış, gözden geçirilmiş ve parça parça yeniden düzenlenmiş 4 ciltlik baskı. 7. 4 ciltlik Bombay baskısı. Fransızca çeviriler. Tarih bakımından ilki ve en önemlisi 12 küçük cilt halinde Paris'te Claude Barbie'nin dul eşinin 1704-1717 yıllarında yayınladığı Gayand'ın çevirisidir. 19. Louis zamanında bir aydın kafadan geçerek şaşılası bir biçim değişimine uğramanın örneği olan bu Gayant uyarlaması, saray için yapılmış, tam özgünlüğünden sistematik olarak arındırılmış ve ilk tuzu süzülmüştür. Hatta uygulama olarak bile masalların ancak dörtte birini verdiğinden noksandır. Daha az ilginç olmayan, geri kalan dörtte üçü oluşturan masallar Fransa'da tanınmamıştır. Dahası Gayand'ın uyarlamasına uğramış masallar bile kısaltılmış, biçim değiştirmiş, şiirler ve şairlerden alıntılardan oluşan tüm manzum bölümler ayıklanmış, sultanlar, vezirler, Arap ve Hint kadınları, Versailles ve Meril'de oturanlar gibi konuşturulmuştur. Kısacası bu yıllanmış uyarlamanın Arap masallarının metniyle uzak yakın hiçbir ilgisi yoktur. Cazot ve Chavez, 1784-1793 yıllarında Cenevre'de yayınlanan Cabine Döfe'nin 38, 39, 40 ve 41. ciltlerinde Sultan Şehriyar'ın gece toplantıları başlığı altında Kanlı Tribütiyen çevirinin çevirisi olarak Binbir Gece'nin yayınlanmamış öykülerini 1824'te Paris'te yayınlamıştır. Gayand'ın çevirisinin yeni baskıları pek çoktur. Bunların en iyisi Loiseleur Delonchamps'ın notları ile Pantheon Literaire yayını olup Paris'te 1840'da basılanıdır. Diğerleri 1806'da Paris'te 9 cilt halinde yayınlanan Cousin de Perceval'inki, Charles Nodier'in öz sözüyle 1822'de Paris'te yayınlanan Destenin'inki, yine 1822'de Paris'te yayınlanan Gautier'ninki bazı öykülerle genişletilmiştir. Mardrus'un çevirisi. Doktor J.C. Mardrus'un çevirisi kendisine Arap ülkelerine has en zengin anlatımla yazılmış ve en kusursuz görünen Burton ne düşünürse düşünsün, Bulak baskısı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bir de bu baskı en derli toplusudur. Ancak Mardrus bu kaynakla yetinmemiş, kimi ayrıntılar için Mackennigton'un baskısı ile Breslau baskısına ve çeşitli el yazmalarına başvurmuştur. Ayrıca 8 cilt olarak tasarladığı bu çevirinin her yıl 3 cildinin yayınlanmasını planlamıştı. İlk cilt sadece 24 geceyi içermektedir ama bunu izleyen ciltler, özellikle sonuncular, çok daha fazla geceyi içermektedir. Bu bölünme 1001. geceye doğru yol alındıkça gittikçe daha da kısalan geceleriyle özgün Arapça metninde de böyledir. Stendhal'in unutmak isteyip de her yıl yeni bir keyifle okumaktan kendini bir türlü alamadığı iki kitaptan biri olan öteki Don Kişot'tur, Binbir Gece Masalları dileriz okuyucuya da aynı zevki verir. Dostlara bir çift söz. Joseph Charles Mardrus 1868 yılında yarı Fransız yarı Mısırlı, Kafkasya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu Kahire'de geçirdi. Beyrut'ta başladığı öğrenimini 1894'te tıp doktorasını verdiği Paris'te tamamladı. Avantgard edebiyat çevreleriyle, özellikle de Stefan Mayarme'nin çevresiyle yakın ilişki kurdu. Deniz nakliyatta doktor olarak çalıştığı yıllarda Doğu ve Uzak Doğu denizlerinde dolaşırken Binbir Gece Masallarını derleyip Fransızca'ya çevirdi. 16 ciltlik bu eser senede 3 cilt halinde 1899 ile 1904 yılları arasında Revue Blanche'da yayınlandı. Binbir Gece Masalları çevirmenin Cid, Valéry, Pierre Louys, Francis Jammet gibi dostlarının da katkısıyla muazzam yankı uyandırdı. Büyüleyici Mardrus, Belle Époque döneminin bütün Paris sosyetesi ve sanat aleminde büyük kabul gördü. Mardrus 1949'da Saint-Germain-des-Prés yakınlarında öldü. Özgün baskının ön sözü. Doğduğu yerin toprak ve sularında yaşanmış, düşlenmiş ve çevrilmiş olan bu Arap gecelerini tüm çıplaklığı, bakirliği, dokunulmamışlığı ve safiyeti içinde kendi zevkim ve dostlarımın keyiflenmesi için sunuyorum. Bu masallar uzak gökler altında, uzun deniz yolculuklarının avarilikleri sırasında bana tatlı anlar yaşattılar. İşte bundan dolayı onları size sunuyorum. Tıpkı yüce ve esirgeyici tanrının bakışları altında, kösnül ve yabanıl bir soylu prensin bağrında onları coşkuyla mayalayıp sır içinde doğuran, tatlı anneleri Müslüman Şehrazat kadar güler yüzlü, yapmacıksız ve saflıkla doludur bu masallar. Dünyaya gelir gelmez bunlar teyzeleri dünyazatın kutsayıcı elleriyle incelikle okşanmış, sert ergenlik yaşına ulaşıncaya kadar onun göz bebeklerinin kadifesiyle sarılmış, gülüşleriyle sonsuzlaşmış doğu dünyasında kösnül ve özgür yayılmaları için adları, nemli değerli taş tozlarıyla renklendirilen tesipli sayfalara nakşedilmiştir. Onları değerlendiriyor ve oldukları gibi et yumuşaklığı ve kaya sertliğiyle veriyorum. Çünkü çeviri yapmanın namuslu ve mantıksal bir tek yolu vardır. Sözcüğü sözcüğünelik, her türlü kişisellikten uzak, olsa olsa göz kapağının ivedi açılıp kapanması ve uzun uzadıya tadına varılması için bir nebze yumuşatılmış. Bu yöntem etkileyerek en yüce edebi kudreti sağlar. Bir zevk çağrısı uyandırır, belirtirken yeniden yaratır, gerçeğin en kuvvetli kefilidir. Taş çıplaklığı içine kararlılıkla dalar, çiçeğin ilkel kokusunu saçar ve onu billurlaştırır, içini boşaltır, bağlarını çözer, saptar. Kuşkusuz sözcüğü sözcüğünelik, nasıl taşkın bir ruhu zincirler ve onu evcilleştirirse, kalemin cehennemi kolaylığını da durdurur. Ben bundan şikayetçi olmayacağım. Zira bir çevirmende sade, anonim ve adına aptalca düşkün olma illetinden arınmış bir deha bulunabilir mi? Ancak aslında özgün tadı vermedeki güçlük, Doğu Babil aşığının parmaklarına dolanan sarmal olup onun çözümleme zevkini önleyecek kadar da yoğunlaşmamalıdır. Kabule gelince, sözsel uzlaşmaların boğucu havasında sararmış özentili batı, göçebe çadırların yerlisi bu sağlıklı esmer kızların, gülüşlerinin tüm sadeliği ve yumuşaklığıyla cıvıldayan, içten konuşmalarını işitmekle şaşkınlık duymuş gibi davranabilir. Oysa huriler hiçbir kötülük beslemezler ve bilgeler der ki, İlkel toplumlar eşyayı adıyla anarlar, doğal olanı ayıplamaz, doğallığın dışa vurulmasını da utandırıcı bulmazlar. İlkel toplumlar deyince beden veya ruhta hiç fire vermemiş ve dünyaya güzelliğin gülüşüyle doğmuş olanları anlıyorum. Zaten Arap edebiyatı ruhsal yaşlanmanın nefret verici ürünü olan müstehcen niyetten hiç haberli değildir. Araplar her şeyi neşeli yanıyla görürler. Erotik duyarlılıkları onları neşeye sevk eder. Ve Püriten sofuların rezalet saydıkları durumlarda tüm yürekleriyle gülerler. Kim ki sanatçı olarak avare dolaşıp geziler yapmış ve gerçek Müslüman ve Arap kentlerinde, gölgeli, serin sokaklarıyla Kahire'de, Şam'ın pazarlarında, Yemen'in Sana'sında, Maskat ya da Bağdat'ta o canım kahvelerin kafes oymalı sıralarında hayranlıkla kültür edinmiş, Palmira Tadmor, bedevilerinin lekesiz hasırlarında uyumuş, çölün göz kamaştırıcılığında Arap halkının gerçek örneği, görkemli İbn-i Raşid ile kardeşçe ekmek bölüşüp tuz tatmış, Kutsal Mekke'nin emiri, katıksız peygamber soyundan gelme Şerif Hüseyin bin Ali bin Aun ile eski zaman sadeliğinde bir sohbetin doyum olmaz tadına varmışsa, yüzlerdeki ortaklaşa anlatımın ilginçliğini de fark etmiştir. Oradakileri saran tek bir duygu vardır, çılgın bir neşe. Ve bu neşe, jestler ve özellikle mimikler yaparak, coşkulu seyirciler arasında sıçrayarak masallar anlatan yiğit halk öykücülerinin en özgürce çıkışlarına yaşamsal kahkahalarla canlılık verir. Ve sözcüklerle, seslerle, havadaki duman ya da kösnüklükle, Allah'ın son bağışı esrarın belli belirsiz duyumsanmasıyla, esriklik sizi sarar ve gece içinde havada yüzer durursunuz. Orada asla alkış sesi duyulmaz. Bu uyumsuz, barbarca davranış, Avrupa'nın anlamsız, berbat kent soylu coşkusunun sembolü haline getirdiği, renkli bir direğin yöresinde raks eden, Karayiplerin atalarına bağlı kabilelerinin bu yatsınamaz kalıntısı orada hiç bilinmez. Arap, neylerin musikisine, kanun ve udun inleyişine, darbukanın derin ritmine, bir müezzin ya da hanendenin okuduğu ezan ya da şarkıya, zengin bir masala, bir şiirin zincirleme ses düzenine, bir yaseminin ince kokusuna, bir çiçeğin raksına ya da bir kuşun uçuşuna, gözleri ışıklı, vücudu kıvrılan, sağlıklı bir fahişenin amber ve ince beyazlığındaki çıplaklığına, kısık ya da haykıran bir sesle, aha diyerek uzun, bilgiç, dalgalı, esrik, mimari bir yanıt verir. Yani Arap içinden geldiği gibi davranır ama ince ve hayranlık uyandırıcıdır. Saf vücut hatlarını sever ve onu somutlaşmadan sezinler ve de söze dökülmeden sonsuza dek kucaklar. Ve şimdi yalan söyleme korkusu duymadan perde açıldığında öykü anlatıcının narin gerecinden bugüne kadar kağıdın kar beyazlığına hiç yansımamış, en şaşırtıcı, en karmaşık ve göz kamaştırıcı görüntüyle karşılaşılacağına güven verebilirim. Dr. J.C. Mardrus. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.